Ayrım 6. 2. Eros'un yeni yüzleri, değişen kadınlar ve erkekler. Sayfa 75. Neden kadın şair yok? Bu soruyu yıldızlı bir gece yarısı semaya doğru birbirinden güzel mısralar haykıran dostlara soru verdim apansız. Saatlerdir birbiri ardınca okunan harikulade şiirlerin biri bile kadın şair elinden çıkma değildi. Bana üç kadın şair sayın dedim, zorlandılar. Sonra antolojilere baktım. Mehmet Fuat'ın Çağdaş Türk Şiiri antolojisinde, parantez içinde Adam 1996, 84 şair arasındaki tek kadın Gülten Akın'dı. Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. İlhami Soysal'ın 20. yüzyıl Türk şiiri antolojisindeki, parantez içinde Bilgi 1973, 60 şair arasına Gülten Akın dışında bir de Türkan İldeniz girebilmişti. Beni senden zorla kopardılar yiğidim. Bir kınamadır tutturdu gözleri. Cümlesi bir olup kanıma tükürdüler. Zincirlediler ellerimi. Seviyorum diye başlayacaktı savunmam, söz hakkı vermediler. Kadın şair azlığının nedenini tartışırken, kadının erkek toplum içinde ezilişinden, ev işlerine mahkum edilişinden dem vuruldu. Bunlar doğruydu da soruyu yanıtlamaya yetmiyordu. Neden kadın romancı ya da öykücü deyince bir çırpıda 10 isim sayabiliyorduk da şair gelmiyordu aklımıza? Şiiri bu denli erkeksi kılan neydi? Şiirim bir zaafı, erkeğin bir vasfı mı? En maço tabiriyle kadın yazmıyor, yazdırıyor muydu? Yanıtı Profesör Doktor Nazan Bekiroğlu'nun Osmanlı'da Kadın Şairler makalesinde buldum. Osmanlı'nın geleneksel döneminde kadın şair yok denecek kadar az. Çünkü kadınların şiir biçiminde bile duygularını ifade etmesi, hatta vuslat, aşk, muhabbet, sevda, yar gibi sözcükleri kullanması ayıp sayılmaktadır. Bu durum kadın ruhunda bir sıkınım içgüdüsü yaratıyor. Kadın maddi cazibeden, yani başını açmaktan kaçındığı kadar manevi cazibeden, yani yüreğini açmaktan da kaçınıyor. Ya susacak ya toplumsal baskıyı göze alacaktır. İkisini de yapamayan, klişeleri erkeklerce belirlenmiş bir söylemi taklit eder. Bu baştan yenilgidir. Bugün hala Yahya Kemal ya da Necip Fazıl ölçüsünde bir kadın şairimiz yoksa ama Yakup Kadri ya da Kemal Tahir ölçeğinde romancılar olarak Halide Edip ya da Adalet Ağaoğlu'ndan bahsedebiliyorsak, bu gelenek yokluğundandır diyor Bekiroğlu. Kadın şair Tanzimat'ta şiir koşusuna katıldığında erkek meslektaşı 6 asırdır yazıyordu. Oysa romanda öyle değil. Roman Tanzimat'la başladı. İlk Türk romanı Şemsettin Sami'nin Taaşşuku, ilk Türk romanı Şemsettin Sami'nin Taaşşuki, Talat ve Fitnat 1872 ile Fatma Aliye'nin Muhaddaratı 1892 arasında sadece 16 yıl var. O yüzden erkeklerle aşık atabiliyor kadın romancılar. Ancak günümüzde işler değişiyor. Kadın hayatla birlikte şiire de sızıyor. Müjgan Cunbur ile Neriman Saryal'ın derlediği Türk Kadınının Şiiri 1997 kitabında Lale Müldür'den Perihan Maden'e, Gülsüm Akyüz'den Melisa Gürpınar'a dek yüzü aşkın kadın şair adı var. Yılmaz Odabaşı'nın Son Çeyrek Yüzyıl Şiir Antolojisi, parantez aç, Alfa 2003, kapa, yeni kuşaktaki kadın şair patlamasının belgesi. Sonbahar Dergisi'nin Kadın Şairler Özel Sayısında, parantez içinde Ocak-Nisan 1994, Günseli İnal, bir toplumda kadın şairin varlığı o toplumun ilerleme ve uygarlık düzeyi göstergesidir, diyor. erken yitirdiğimiz Nilgün Marmara'nın bir çığlığıyla bitirelim. Ey iki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben. Sayfa 78. Kadın ne der, erkek ne anlar? Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı, kadınların ilgi çekmek için intihara kalkıştıklarını söylemiş. Tipik bir kadın ne der, erkek ne anlar vakası. Diyelim ki öyle. Peki, canları pahasına ilgimizi çekmek istedikleri şey ne ola ki? Bir örnek olaydan gidelim. Türkiye'de kadın intiharları denince akla Batman gelir. Bir ara hep Batman'da canına kıyan kadın haberleri okurduk. 1999'da intihar eden kadın sayısı 19'du. 2000'de 33 olmuştu. Bu rakamlar Türkiye ve dünya ortalamasının üstündeydi. Konuyu Müjgan Halis, Batman'da Kadınlar Ölüyor kitabında, parantez içinde Metis 2001, incelemişti. Vardığı sonuç, sosyolojik bir saptamayı doğruladı. İntihar, bir savaş sonrası sendromudur. Güneydoğu'da evde baskı gören genç Kürt kadını, kaçıp dağa çıkarak PKK'ya sığınarak kendine bir yol açmaya çalışıyordu. Dağ yolu kapandığında, yeni bir yol da açılmayınca, çaresizlik o kadınları intihara sürüklemişti. Son yıllarda Batman'dan gelen intihar haberleri azaldı. Neden? Nevruz'da Güneydoğu'da olanlar nedenini gördüler. Alanları dolduranların, önde saf tutanların çoğunluğu kadınlardı. Toplumun ciğerleri özgürlük rüzgarıyla doldukça, demokratik katılım yaygınlaştıkça, kadın da siyasette kendini ifade şansı buluyor, yarın umudunu koruyor, yaşama tutunuyor. Emniyetçi tabiriyle ilgi çekmek için intihara ihtiyacı yok artık. Sesi Ankara'dan duyuluyor. Yeri gelmişken şiddet konusuna da değinelim. Şimdilerde her gün kadın cinayeti haberleri alıyoruz. Kadına yönelik şiddet mi arttı, görünürlüğü mü çoğaldı? İkisi de doğru olabilir. Yaşlılara, çocuklara, göstericilere, muhaliflere yönelik toplumsal şiddetten kadınların da nasiplendiği söylenebilir. Sadece evde değil ki, mecliste, seçim meydanında, TV stüdyosunda, futbol tribününde de saldırgan bir dil ve şiddet eğilimi büyüyor. İfade özgürlüğünün önüne engeller konuldukça şiddet her alanda yegane çözüm yöntemi olarak öne çıkıyor denilebilir. Ama asıl neden bu değil bence. Asıl neden kadının artık kolayından boyun eğmemesi, erkeğe itiraz etmesi, hayır demeyi öğrenmesi. Türkiye'nin bir dönem en çok izlenen TV dizisinin başrolünde hoyratlığa isyan etmiş, boşanmış, çocuklarıyla tek başına ayakta durmayı başarmış bir kadın vardı. Milyonlarca kadın onun varoluş mücadelesini ekran başında gözyaşlarıyla destekliyordu. Günümüzün kahramanları artık horlandıkça diklenen, ezildikçe cesaretlenen, dövüldükçe direnen kadınlar. Berfu Ana gibi 100 yaşında başbakana kayıp oğlunun hesabını soran, Türkan Albayrak gibi grev çadırında tek başına dalgalanan, kazanan kadınlar. Onları gördükçe güven tazeleyip baş kaldırıyor ezilen kadın. İtaatsiz oluyor. Kadın için riskli bir ayaklanma bu. Çünkü erkek, alışmadığı bu direniş karşısında elinde kalan tek silaha, kas gücüne sarılıyor. Çoktan kaybettiği bir iktidara hala sahipmiş gibi yapmaya devam ediyor. Ve her iktidar değişikliği gibi bu da sancılı oluyor. Evlerden kanlı bir iç savaşın sesi geliyor. Yine de umutsuzluğa gerek yok. Erkek iktidar tahtından vurarak, vuruşarak çekiliyor. Ama nihayette sallanan bir tahtın gümbürtüsü bu. Sayfa 81. Dizilerin kadınları. Kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı, Türk aile yapısıyla örtüşmeyen dizilerden yakındı. Güçlü aile yapısına zarar verecek görüntülerin yer aldığı dizilerin şifreli yayımlanması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Eski tartışma, diziler yanlış hayatlar mı kurguluyor? yoksa yaşadığımız hayatı mı yansıtıyor? İkincisi doğruysa onları gizlemekle aynayı taşlamış olmuyor muyuz? Hadi filmleri, dizileri sansürledik. Bütün karakterleri Türk aile yapısına uygun, mazbut, sadık, aseksüel insanlar haline soktuk diyelim. Haberler ne olacak? Aile içi tecavüzleri, çocuk yaşta satılan kızları, Hüseyin Üzmez duruşmalarını da şifreli mi yayınlayacağız? Aileler Türk, Afrikalı, Fransız diye sınıflanmaz. Geleneksel ya da modern aile yapılarından söz edilebilir ancak. Onlar da öyle sabit yapılar değildir. Zamanla değişir. Bu değişim de filanca dizide evli bir kadın sevgilisine kaçtı diye olmaz. Bütün dizileri şifrelesek de değişimden kaçılmaz. Çünkü değişimin dinamikleri başkadır. Televizyon onların habercisi olabilir ancak. Muhafazakar çevrelerin dizi rahatsızlığı da aslen buradan kaynaklanıyor sanırım. Türk aile yapısı denen şey, her ne ise ciddi bir değişim geçiriyor ve bu değişimin ip uçlarını da yerli diziler veriyor. Değişimin yönüne dair fazla araştırma yok. 2000'de yayımlanmış bir çalışmadan, parantez aç, televizyon, kadın ve şiddet, KİV, parantez kapa, söz edeceğim. Sevilay Çelenk ve Nilüfer Timisi, yerli dramalarda kadın temsili ve şiddet başlıklı makaleleri için 5 televizyon dizisindeki 5 ana, 24 yardımcı kadın karakteri incelediler. Kadınların çoğu 18-30 yaş kuşağındaydı. Yarıya yakını bekardı. Çoğunun eğitim düzeyleri belirtilmemişti. Üçte birinin çalışıp çalışmadığı bile belli değildi. Sanılanın aksine genellikle geleneksel aile yapısına ve evliliğe önem veriyorlardı. Araştırmaya göre dizilerde geleneksel kadın rollerine ilişkin kurgular alttan alta idealize edilmeye devam ediyordu. Ancak araştırmacılar kadın karakterlerde bazı dikkat çekici dönüşümler de gözlemişlerdi. Dizilerin kadınları mücadeleci ve direngen kişiliklerdi. Çoğu tuzaklarla dolu güç yaşam koşulları içinde rasyonel kararlar alabilen zeki kadınlardı. Artık Yeşilçam melodramlarındaki tuzak ve iftiraların gözü yaşlı, boyun eğen kurbanları rolünde değillerdi. Etraflarında olup biten haksızlıkları anlamaya ve hayata tutunmaya kararlı bir davranış sergiliyorlardı. Yeşilçam kadınlarının yaşamlarının ancak son birkaç dakikasında tire, mendillerine kan tükürerek öldükleri yataklarında tire, sahip olabildiği aklanma ve mutluluğa razı olmaya niyeti yoktu. Ve özellikle genç kuşaktan olanlar evli olmasalar bile aşk ilişkilerinde cinselliği de cesurca yaşıyordu. Dizilerin hem bunca çok izlenmesinin hem de bazı çevreleri bunca rahatsız etmesinin nedeni, orada resmedilen yeni kadının, Türk aile yapısı denilen kıskaç içinde artık eskisi kadar gönüllü yer almaması olabilir. Eğer öyleyse, bu eğilimi de hiçbir şifre engelleyemez. Sayfa 84. Evlenilecek kız, ellenilecek kız. Evlenmek için eline erkek eli değmemiş kız arayan Mehmet Ali Erbil ile eli eline ilk değen erkekle evlenmek isteyen üniversiteli Sedef'in evliliği bizi erkek dünyasının o eski kavşağına götürüp bıraktı. Ellenilecek kız, evlenilecek kız ayrımına. Acaba bir erkek ne kadar çok kız ellerse evlenmek için o kadar ellenmemiş kız mı arıyor? Titizlik hastalığına yakalananların genellikle gizli kriminallerden çıkması gibi, evlenmek için en saf kızları arayanlar da en hızlı çapkınlardan mı çıkıyor? Nihayette ulaşılan bekaret zarı, eski günahları örten bir masumiyet şalı işlevi mi görüyor? Elimde bu konuda bir araştırma yok. Ama bekaret saplantısı konusunda var. İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 1990'ların sonunda İstanbul'da 1200 kişi üzerinde yaptığı araştırmada kadınlara "Sizin için bekaretin saklanması, evlenmek için ne kadar önemli?" sorusu soruldu. Kadınların %66'sı buna "çok önemli" ya da "önemli" yanıtını verdi. Sonra erkeklere "Sizin için evleneceğiniz insanın bakire olması ne kadar önemli?" diye soruldu. Erkeklerde oran %74'e çıktı. "Hiç önemli değil" diyenler erkeklerin ancak %9'u ile kadınların %14'ü idi. Gençler baz alındığında da durum değişmedi. Gençlerin %34'ü, parantez aç, yani her 3 gençten biri, parantez kapa, evlilik öncesinde kadın ve erkek arasında belli bir mesafe bırakılması gerektiğini düşünüyordu. Araştırmaya katılan gençlerin %4.5'i ise evlilik öncesi ilişkilerin topluma ters düştüğüne inanıyordu. Araştırmayı yapanlar daha sonra kadın ve erkeklere bir yargı cümlesi verip görüş sordular. Cümle şuydu: "Başka erkeklerle cinsel ilişkide bulunmuş kızla evlenilmez." Erkeklerin %63'ü bu cümleye katıldığını söyledi. Kadınlarda evetlerin oranı %56 oldu. Burada açık bir kirletilmiş genç kız profili çıktı ortaya. İkinci yargı cümlesi bir tuzak içeriyordu. Ya bu kız evleneceği erkekle yatıyorsa? O zaman iş değişir dedi erkeklerin bir kısmı ve kendisi bozma şartıyla bekaret konusunda daha hoşgörülü hale gelebileceğini gösterdi. Ama %36'lık bir kesim, parantez aç, yani her 3 erkekten biri, parantez kapa, "benimle de yatsa evlenmem" görüşünü koruyordu. İşin ilginç yanı, burada kadınların hayırı daha fazla çıktı. Kadınların %38'i, evleneceği erkekle cinsel ilişki kuran kızla evlenilmez görüşünü savundu. Ve son soru, diyelim ki kızımız cinsel ilişkide bulunmamış ama eline başka bir erkek eli değmiş. 4 erkekten 3'ü bunu kabul edilebilir bulduğunu söyledi. %26 yine de evlenmem dedi. Araştırmanın asıl önemli bulgusu şu: İnsanların gelir ve eğitim düzeyi yükseldikçe bekarete verdikleri önem de azalıyor. Bekareti kafasına takmayanların oranı üniversite mezunu erkeklerde %52'ye, kadınlarda %86'ya tırmanıyor. Bu durumda M. Ali, Sedef çiftinin sorunu ya kızımızın henüz mezun olmamasında ya da Erbil'in yeterince zengin olmamasında. Bu da değilse 21. yüzyılda "Kız Oğlan Kız İsterim" şarkısının modern tınılarla yeniden seslendirilmiş remixini dinlemeye hazır olun. Bekaret, insanlık tarihinin o en kalın, en kanlı zırhı dönüyor demektir.